Ayrım 34.
Güneş pek tatlıydı. Dallarda, rüzgardan çok kuş yuvalarından geldiği sanılan tatlı bir Mayıs ürpertisi vardı. Sevimli bir küçük kuş, büyük bir ağaçta ötüp duruyordu, mutlaka aşıktı. Yolcu eğildi, soldaki kapının kemer desteğinin altındaki taşta bir kürenin kavuğuna benzeyen yuvarlak bir çukuru dikkatle gözden geçirdi. O sırada kanatlar aralandı, bir köylü kadın dışarı çıktı. Yolcuyu gördü, onun nereye baktığını fark etti. "Bunu bir Fransız güllesi yaptı," dedi. "Şurada daha yukarıda, kapıda, bir çivinin yanında gördüğünüz de iri bir karabina deliğidir. Karabina tahtayı delip geçemedi." Yolcu, "Buranın adı nedir?" diye sordu. Köylü kadın, "Ogomon," dedi. Yolcu doğruldu. Birkaç adım attı, gidip çitin üzerinden baktı. Ufukta ağaçların arasında bir tepecik gördü. Bu tepeciğin üzerinde de uzaktan aslana benzer bir şey fark etti. Waterloo savaş alanında bulunuyordu. 2. Ogomon. Ogomon, Napolyon denen Avrupa'nın şu büyük oduncusunun Waterloo'da rastladığı ilk direnişin, ilk engelin başlangıcı uğursuz bir yer oldu. Baltanın rastladığı ilk budak. Eskiden bir şatoydu, şimdi sadece bir çiftlik. Ogomon, antikacı için Hugomon'dur. Bu çiftlik şatosunu Somerel Bey'i Hugo yaptırmıştır. Villiers Manastırı'nın 6. rahiplik gelirini bağışlayan da bu asılzadedir. Yolcu kapıyı itti, revakın altında eski bir tören arabasının yanından geçti, avluya girdi. Bu avluda gözüne ilk çarpan 16. yüzyıldan kalma bir kapı oldu. Kapı çevresindeki her şey döküldüğünden bir kemeri andırıyordu. Anıtvari görünüş çoğunlukla yıkıntıdan doğar. Kemerin yanında bir duvarda köşe taşları bulunan 4. Henri devrinden kalma bir başka kapı vardı. Buradan meyve bahçesinin ağaçları görünüyordu. Bu kapının yanında bir gübre çukuru, kazmalar, kürekler, birkaç yük arabası, kapak taşı, demirden çıkrığı bulunan eski bir kuyu, zıplayan bir tay, kuyruğunu kabartmış bir hindi, küçük çan kulesiyle bir kilise vardı. Çiçek açmış bir armut ağacı da kilisenin duvarına yaslanmıştı. İşte bu avluyu fethetmek Napolyon'un hayaliydi. Şu toprak parçası alabilseydi belki ona dünyayı verecekti. Burada şimdi tavuklar gagalarıyla tozu etrafa yayıyorlar. Bir homurdanma duyuluyor. İngilizlerin yerini alan kocaman bir köpek dişlerini gösteriyor. İngilizler burada pek yamandılar. Cook'un muhafız kıtasının 4 birliği bir ordunun şiddetine 7 saat karşı koydu. Geometral düzlemde haritada bakılırsa binalarıyla duvarla çevrili alanla birlikte bütün Ogomon düzgün olmayan bir dikdörtgene benzer. Köşelerinden biri çentilmiştir. Güney kapısı işte bu köşededir. Ogomon'un iki kapısı vardır. Güney kapısı şatonun kapısıdır, kuzey kapısı ise çiftliğin. Napolyon Ogomon'a karşı kardeşi Jerome'u yolladı. Guillemino, Foy, Başlö fırkaları oraya çarpıp parçalandılar. Rey'in hemen hemen bütün birliği buraya gönderildi, kırıldı. Kellerman'ın gülleleri bu kahraman duvarda tükendiler. Bodwen tümeninin Ogomon'a kuzeyden saldırması boşuna değildi. Say tümeni onu güneyde zedeledi ama ele geçiremedi. Çiftlik binaları avluyu güneyden çevreliyor. Fransızların kırdıkları kuzey kapısının bir parçası duvara asılı kalmış, sallanıyor. Bunlar iki kalasa çakılmış 4 kerestedir, üzerinde saldırının izleri görülebiliyor. Fransızların çökerttikleri kuzey kapısı, duvara asılı kısmın yerine bir parça konulmuş, avlunun öbür ucunda aralık duruyor. Bu kapı, avluyu kuzeyden örten 6 taş üstü tuğladan bir duvara doğrudan doğruya açılmış. Her çiftlikte olduğu gibi basit bir arabalık kapısı bu. Ham tahtadan yapılmış 2 geniş kanat. Ondan öteye çayırlar. Bu giriş yeri için açılan savaş pek şiddetli olmuştu. Uzun zaman kapının çerçevesinde her çeşit kanlı el izleri görüldü. Bodwen burada öldürüldü. Savaşın fırtınası bu avluda hala durur. İğrençlik, dehşet göz önündedir. Çarpışmanın kargaşalığı taş kesilmiştir. Hem yaşıyor hem ölüyor. Hepsi dündü daha. Duvarlar can çekişiyor, taşlar düşüyor, çatlaklar bağırıyor. Delikler birer yaradır. Eğilmiş, ürperen ağaçlar sanki kaçmak için çabalanıyor. 1815'te bu avlu bugünkünden daha doluydu. O günden beri yıkılan binalar da eskiden orada girintiler, çıkıntılar, dirsekler meydana getirirdi. Burada İngilizler siperlenmişlerdi. Fransızlar buraya girdiler ama tutunamadılar. Kilisenin yanında Ogamon Şatosu'ndan tek arta kalan şatonun bir kanadı çöküntü halinde dikiliyor, bağrı deşilmişçesine denebilir. Şato kale işi gördü, kilise ise istihkam olarak kullanıldı. Burada birbirlerini öldürdüler. Her yandan duvarların arkasından, çatıların tepesinden, mahzenlerin dibinden, bütün pencerelerden, bütün bodrum pencerelerinden, bütün taşların aralıklarından üzerlerine ateş edilen Fransızlar, çalı çırpı demetleri getirdiler, duvarları, insanları yaktılar, top ateşine yangınla karşılık verdiler. Harap olan kanatta demir parmaklıklı pencerelerin arasından şatonun tuğladan yapılmış ayrı bir dairesinin yıkık dökük odaları görülüyor. İngiliz nöbetçiler bu odalarda pusuya yatmışlardı. Zemin kattan dama kadar çatlaklar içindeki merdivenin helozonu kırılmış bir böcek kabuğunun içi gibi görünüyor. Merdiven iki katlı, merdivende kuşatılan, üst basamaklara biriken İngilizler alt basamakları kesmişlerdi. Bunlar ısırga notlarının içinde bir yığın meydana getiren geniş mavi taştan basamaklardır. Ona yakın basamak hala duvarda duruyor. İlkinde Neptün'ün üç dişli asasının resmi kazılmış. Erişilemeyen bu basamaklar yuvalarında pek sağlam duruyorlar. Geri kalan kısım dişleri dökülmüş çenelere benziyor. Şuracıkta iki kocamış ağaç var. Birisi ölmüş, öteki dibinden yaralanmış. Ama her Nisan'da yeşeriyor. 1815'ten beri merdivenin arasından büyümeye başlamış. Kilisenin içinde boğaz boğaza birbirlerini öldürdüler. Yeniden sakinleşen içerisi pek garip. Kıyımdan beri burada hiçbir ayin olmadı. Halbuki mihrap yerinde yontulmamış taştan, bir duvara yaslanan kaba tahtadan bir mihrap vardı. Beyaz badana geçirilmiş dört duvar, mihrabın tam karşısında bir kapı, kemerli iki küçük pencere. Bir köşede, yerde, paramparça camlı bir çerçeve. İşte kilise bu halde. Mihrabın yanına 15. yüzyıldan kalma tahta bir ermiş anne heykeli çivilenmiş, İsa çocuğun başını bir karabina mermisi götürmüş. Bir an kiliseyi ele geçiren, sonra oradan atılan Fransızlar burasını yaktılar. Alevler bu harabeyi doldurdu, cehennem gibi oldu. Kapı yandı, tahta İsa yanmadı. Ateş onun ayaklarını kemirdi, sonra söndü. Şimdi bu ayaklar kararmış birer yumru halinde görünüyor. Mucize memleket halkının dediğine bakılırsa. Başı kesik İsa çocuk çarmıhtaki İsa'dan daha mutlu olmadı. Duvarlar yazılarla dolu. Çarmıhtaki İsa'nın ayakları yanında Enkine adı okunuyor. Sonra daha başkaları. Conde de Rio Mayor. Marque y Marquesa de Almagro, Habana. Öfkeyi belirten ünlem işaretli Fransız adları da var. Duvarı 1849'da yeniden badanaladılar. Burada milletler birbirine hakaret ediyordu. Elinde bir balta tutan bir ölü işte bu kilisenin kapısında bulundu. Asteğmen Le Gros'ydu bu. Kiliseden çıkınca solda bir kuyu görülür. Bu avluda iki kuyu var. İnsan sorar, niçin bunda kova ile çıkırık yok? Çünkü artık su çekilmiyor. Niçin artık su çekilmiyor? Çünkü iskelet dolu. Bu kuyudan sonsuz çekenin adı Guillaume van Kilsom'dur. Ugamon'da oturan, orada bahçıvanlık eden bir köylüydü bu. 18 Haziran 1815'te ailesi kaçtı, ormanda saklandı. Villia Manastırı'nın çevresindeki orman pek çok gün, pek çok gece dağılan talihsiz halkı korudu. Bugün hala yanmış ağaç kütükleri gibi bazı kalıntılar, sık çalılıkların dibinde titreşen bu zavallı konak yerlerini belli eder. Guillaume van Kilsom, şatoyu korumak için Ugamon'dan kaldı, bir mahzene sığındı. İngilizler onu orada ele geçirdiler. Gizlendiği yerden çıkardılar. Savaşçılar kılıçlarının yastı tarafıyla vurarak bu ürkek adama iş gördürdüler. Susamışlardı. Bu Guillaume onlara içecek şeyler getirdi. Suyu bu kuyudan alıyordu. Pek çoğu burada son yudumlarını içtiler. Oradan bunca ölünün su içtiği bu kuyuda ölecekti. Çarpışmadan sonra cesetleri gömmek için acele ettiler. Ölümün zaferi hırpalamak için kendine özgü bir usulü var. Şanın peşinden vebayı koşturuyor. Tifüs zaferin bir koludur. Bu kuyu derindi, onu mezarlık yaptılar. Oraya 300 ölü attılar. Belki de aşırı bir telaşla. Hepsi ölmüş müydü acaba? Söylentiler hayır diyor. O gece kuyudan imdat isteyen zayıf sesler duyulmuş. Bu kuyu avlunun ortasında tek başınaydı. Yarısı taş, yarısı tuğla, bir paravanın kanatları gibi kıvrık, dört köşe bir kuleyi andıran üç duvar onu üç yandan çevreler. Dördüncü yanı açıktır. Suyu bu yandan alırlardı. Dipteki duvarda şekilsiz bir tavan arası penceresine benzer bir şey var, belki de bir mermi deliğidir. Bu küçük kulenin bugün sadece kirişleri kalan bir tavanı vardı. Sağ duvarın destek demirleri bir haç şeklindedir. İnsan eğildiği zaman bakışları karanlık yığının doldurduğu derin bir tuğla borunun içinde kaybolur. Kuyunun çevresinde duvarların eteğini deve dikenleri bürümüş. Belçika'daki bütün kuyuların üstünde geniş mavi bir taş vardır, bunda yok. Mavi kapak taşının yerini bir kalasa dayanan, kocaman kemiklere benzeyen 5-6 biçilmiş kütük almış. Artık ne kovası, ne zinciri, ne çıkrığı var. Ama oluk işi gören taştan yalağı hala duruyor. Şimdi oraya yağmur suları birikiyor. Arada sırada komşu ormanın kuşları gelip buradan su içiyor, sonra uçup gidiyorlar. Bu harabenin içinde bir evde, çiftlik evinde hala oturanlar var. Evin kapısı avluya açılıyor. Kapının gotik tarzı, güzel kilit levhasının yanında verevine konmuş, yonca yaprağı biçiminde demirden kapı topuzu var. Hanoverli Teğmen Wilda, çiftliğe sığınmak üzere bu topuzu yakaladığı anda bir Fransız istihkamcısı baltasını indirip elini koparmış. Evde oturan ailenin büyük babası çok zaman önce ölen eski bahçıvan Van Kilsom'dur. Kırlaşmış saçlı bir kadın size ben buradaydım, 3 yaşındaydım. Ablam korkuyor, ağlıyordu. Bizi koruya götürdüler. Ben annemin kucağındaydım. Kulaklarını yere dayayıp dinliyorlardı. Ben topu taklit ediyordum, bum bum yapıyordum, der. Avluda solda bir kapı, dediğimiz gibi meyve bahçesine açılır. Meyve bahçesi korkunçtur. Burası 3 bölümdür, denebilir ki 3 perdedir. Birinci bölüm bir bahçedir, ikinci bölüm meyve bahçesi, üçüncü bölüm bir koru. Bu 3 parçanın ortaklama çevreleri vardır. Girişte şatonun, çiftliğin binaları, solda bir çit, sağda bir duvar, dipte bir duvar. Sağdaki duvar tuğladır, dipteki duvar taştandır. Önce bahçeye girilir. Bahçe yukarıdan aşağı uzanır. Frenk üzümü dikilmiştir, yabani ot doludur. Kesme taştan çift kabartmalı parmaklıklı, kesme taştan muhteşem bir taraça ile çevrilmiştir. Le Notre'dan önceki ilk Fransız tarzında bir asılzade bahçesiydi bu. Bugünse harabe, çalılık. Merdiven parmaklıklarının alt başındaki ilk çubuklarının üzerinde taştan gülleleri andıran yuvarlaklar vardır. Hala yerinde duran 43 çubuk sayılabilir. ötekiler otlar arasına devrilmiştir. Hemen hepsinde kurşunların yol açtığı çizikler vardır. Çatlak bir parmaklık, kırık bir bacak gibi merdivenin önüne konmuştur. Meyve bahçesinden daha aşağıda olan bu bahçeye birinci alaydan 6 hafif piyade dalmış, geri çıkamamış, inlerinde sıkıştırılan ayılar gibi yakalanmış, bunun üzerine biri karabina tüfeğiyle silahlı 2 Hanover birliği ile çarpışmayı kabul etmişlerdi. Hanoverliler parmaklıklara sıralanmışlardı, yukarıdan ateş ediyorlardı. Hafif piyadeler aşağıdan karşı koyuyorlardı. 200'e karşı 6 kişiydiler. Frenk üzümlerinden başka siperi olmayan bu yiğit insanlar ölmek için bir çeyrek saat uğraştılar. Birkaç basamak çıkınca bahçeden meyve bahçesi denen yere geçilir. Burada birkaç kulaçlık yer içinde 1500 kişi bir saatten daha az bir zamanda döküldüler. Duvar sanki savaşa yeniden başlamaya hazır gibiydi. İngilizlerin birbirini tutmayan yükseklikte açtıkları 38 mazgal deliği hala yerinde duruyor. 16.sının önünde kayadan iki İngiliz mezarı uzanıyor. Mazgal delikleri yalnız güneye bakan duvardadır. En önemli saldırı o yandan geliyordu. Bu duvar dışarıdan bir taze yeşil çitle gizlenmiştir. Fransızlar geldiler, önlerinde sadece bir çit olduğunu sanarak onu açtılar. Arkasında engellerle, pusularla, İngiliz askerleriyle karşılaştılar. 38 mazgalın hepsi birden ateş ediyordu. Bir misket mermi fırtınası. Say birliği burada kırıldı. Waterloo böyle başladı işte. Yalnız meyve bahçesi alındı. Merdiven yoktu. Fransızlar tırnaklarıyla tırmandılar. Ağaçların altında göğüs göğüse çarpıştılar. Bütün bu otlar kanla ıslandı. Nassau'nun 700 kişilik birliği bu arada kırıldı. Kellerman'ın iki topçu bataryasının önüne dikildiği duvar dışarıdan misket ateşiyle kemirildi. Bu meyve bahçesinin de her meyve bahçesi gibi Mayıs ayına zaafı vardır. Onun da sarı amberleri, kır papatyaları var. Çayır burada yüksektir, sabahın öküzleri burada otlarlar. Üzerinde çamaşırlar kuruyan ipler ağaçların arasından dolaşır, geçenlere baş eğdirir. Bu ekilmemiş arazide yürürken ayaklar köstebek yuvalarına batar. Çayırın ortasında kökünden sökülüp devrilmiş, yeşeren bir ağaç görülür. Binbaşı Blackman son nefesini vermek için buna dayanmıştı. Bunun komşusu bir başka ağacın altına Alman generali Duplat düştü. Bu general, Nant fermanının ilgasında iltica eden bir Fransız ailesindendi. Hemen yanında samanla, balçık çamuruyla sargılanmış hasta yaşlı bir elma ağacı eğilir. Elma ağaçlarının hemen hepsi yaşlılıktan dökülüyor. Kurşunsuz, karabina mermisiz bir tane bile ağaç yok. Bu meyve bahçesinde ölü ağaç iskeleti pek boldur. Dallar arasında kargalar uçuşur, dipte menekşe dolu bir koru var. Baudouin öldürüldü, Foy yaralandı. Yangın, kırım, kılıçtan geçirme, şiddetle birbirine karışan İngiliz kanından, Alman kanından, Fransız kanından meydana gelme bir dere, cesetle dolu bir kuyu. Nassau alayı, Brunswick alayı mahvoldu, Duplat öldürüldü, Blackman öldürüldü, İngiliz muhafız birliği darmadağın edildi, Ray birliğinin 40 taburundan 20 Fransız taburu kırıldı. Yalnız bu Ogomon harabesinde 3000 kişi kılıçtan geçirildi, parçalandı, boğazlandı, kurşuna dizildi, yandı. Bütün bunlar ancak bugün bir köylünün bir yolcuya, "Bana 3 frank verin, hoşunuza gidiyorsa size Waterloo şeyini anlatırım efendim" demesi için. 3. 18 Haziran 1815. Geriye dönelim. Hikaye anlatanlara tanınan haklardan biridir bu. 1815 yılını ele alalım. Hatta bu kitabın ilk bölümünde anlatılan olayların başladığı tarihten biraz daha öncesine inelim. 17-18 Haziran 1815 gecesi yağmur yağmamış olsaydı Avrupa'nın kaderi değişik olacaktı. birkaç damla su Napolyon'u yıktı. Waterloo'nun Austerlitz'in sonu olması için kaderin ancak bir parça yağmura ihtiyacı vardı. Mevsime hiç uymayan bir bulutun gökyüzünden geçmesi de dünyanın yıkılmasına yetti. Waterloo Savaşı ancak saat 11.30'da başlayabildi. Bu da Blücher'e yetişme fırsatını verdi. Niçin? Çünkü toprak ıslaktı. Topçuların harekete geçebilmesi için toprağın biraz sertleşmesini beklemek gerekti. Napolyon topçu subayıydı, bunun acısını çekiyordu. Bu harika kumandanın temelinde Abukir hakkında direktuar hükümetine verdiği raporda güllelerimizden biri 6 kişiyi öldürdü diyen adam vardı. Onun bütün savaş hazırlığı mermi gülle içindi. Onun zaferinin anahtarı topçu kuvvetini belirli bir noktada birleştirmekti. Düşman generalinin stratejisini bir kale olarak ele alıyor, onu topla dövüyordu. Zayıf noktayı gülleyle eziyordu, savaşları topla başlatıp topla bitiriyordu. Dehasında atış alanı vardı. Kuleleri zorlamak, orduları parçalamak, hatları dağıtmak, kütleleri ezmek, darmadağın etmek. Onun için hepsi tek şeyde toplanıyordu. Vurmak, vurmak, durmadan vurmak. Bu işi de gülleye emanet ediyordu. Deha ile birleşince 15 yıl süresince bu kaygılı atleti savaş kavgasında yenilmez hale getiren korkunç usul. 18 Haziran 1815 günü sayı üstünlüğü olduğundan topçuya daha da çok güveniyordu. Wellington'ın ancak 159 topu vardı, Napolyon'un ise 240 topu vardı. Toprak kuru olsaydı toplar rahatça sürülebilirdi. Harekat sabahın saat 6'sında başlar, saat 2'de savaş kazanılmış bitmiş olurdu. Prusyalılar harekete geçmeden tam 3 saat önce. Bu savaşın kaybında Napolyon'un hata payı nedir? Geminin batması kaptanın hatasından mıdır? Napolyon'un göze çarpan bedeni çöküntüsüne acaba o tarihte bir de iç çöküntü mü eklenmişti? Savaşla geçen 20 yıl kını gibi kılıcı da, bedeni gibi ruhu da aşındırmış mıydı? Komutasında ne yazık ki yaşlı asker mi beliriyordu? Kısacası itibarlı pek çok tarihçinin inandığı gibi bu deha sönüyor muydu? Kendi kendine zayıflığını gizlemek için çılgınlığa mı girişiyordu? Bir macera rüzgarının yanıltması altında yalpalamaya mı başlıyordu? Bir general için pek önemli bir durum. Acaba tehlikeyi hissetmiyor muydu? Hareket devleri diyebileceğimiz bu çeşit ağır büyük adamlarda acaba deha miyopluğu için bir yaş var mıydı? Yaşlılık onların üstün dehalarına tutunamaz. Danteler, Michelangelo'lar için yaşlanmak, gelişmek, artmaktır. Acaba Aniballer, Bonapartlar için eksilmek, düşkünleşmek miydi? Tehlikeyi anlamayacak, tuzağı tahmin edemeyecek, uçurumların çöken kıyılarını seçemeyecek duruma mı gelmişti? Felaketlerin kokusunu alamıyor muydu? Eskiden başarının bütün yollarını bilirken, yıldırım saçan savaş arabasının tepesinden azametli bir parmakla onları gösterirken, şimdi gürültülü ordusunu uçurumlara sevk etmek üzere uğursuz şaşkınlığa mı yakalanmıştı? 46 yaşında önemli bir deliliğe mi yakalanmıştı? Kaderin bu dev gibi arabacısı artık ancak muazzam bir at cambazı mıydı? Biz hiç de böyle düşünmüyoruz. Herkesin kabul ettiği gibi onun savaş planı bir şaheserdi.